Ayrım 16.
Asker dediğin öldürmediği sürece çocuktur. Onu kolayca neşelendirebilirsiniz. Düşünmeye alışkın olmadığı için, onunla konuşulduğunda sizi anlamaya çalışmak için bunaltıcı çabalar sarf etmeyi göze almak zorunda kalır. Yüzbaşı Fremizon, o an beni öldürüyor değildi. İçki de içmiyordu. Ne ellerini ne de ayaklarını kullanarak herhangi bir iş yapmakta da değildi. Yalnızca düşünmeye çalışıyordu. Bu da onu fersah fersah aşan bir çabaydı. Aslına bakılırsa onu kafasından kavramıştım. Bu kendi kendini küçük düşürme sınavı sürerken beni zaten terk etmeye hazır olan onurumun adım adım daha belirgin bir şekilde silindiğini ve uzaklaştığını, benden tamamen bir anlamda resmen koptuğunu fark ediyordum. Ne derseniz deyin, bu bayağı keyifli bir andı. O hadiseden itibaren sonsuz derecede özgürleştim ve hafifledim. Manevi açıdan tabii. Aslında belki de yaşamda başını beladan kurtarmak için en sık gereksinim duyduğumuz şey korkudur. Bana gelince o gün bugün bir daha asla başka bir silaha sarılmak istemedim, ne de başka bir fazilete. Kararsız kalmış askerin özel olarak dökülen kanıma ekmek banmak ve parçalanmış dişlerimle beş taş oynamaya gelmiş olan askerin silah arkadaşları da artık zafer niyetine havada uçuşan sözcükleri yakalamakla yetinmek zorundaydılar. Heyecandan titreyerek bir idam seyretmeye koşuşan sivillerin ise suratlarından düşen bin parçaydı. Tam olarak neler yumurtladığımın farkında olmadığım için ne pahasına olursa olsun coşkulu notalar çalmayı sürdürme telaşı dışında bir yandan yüzbaşının ellerini tutarken öte yandan da Amiral Bragetto'nun pervanesinin dönebildiğince oflaya puflaya içinde yol aldığı yumuşak siste ideal bir noktaya gözlerimi dikmiştim. Nihayet buna bir son vermek için riski göze alıp bir kolumu başımın üstünde salladım ve yüzbaşının bir elini bırakarak sadece tekini can alıcı final cümlemi haykırdım. Sayın subaylar, burada hepimiz er kişi değil miyiz? Biz aramızda anlaşamayacağız da kim anlaşacak? O zaman Allah aşkına yaşasın Fransa yahu, yaşasın Fransa. Bu çavuş Brandelour'un numarasıydı. Bu sefer de tuttu. Fransa'nın hayatımı kurtardığı biricik vaka buydu. Çünkü ondan önce durum tam tersi sayılırdı. Dinleyicilerin bir an tereddüt ettiklerini gözlemledim. Ama şurası bir gerçek ki ne kadar niyeti bozuk olursa olsun bir subay, bir sivili tam da benim yaptığım gibi bağıra çağıra "Yaşasın Fransa!" diye haykırdığı sırada kolay kolay herkesin gözü önünde tokatlayamaz. İşte beni kurtaran bu tereddüt oldu. Subay grubu arasında gelişigüzel seçtiğim iki kişinin koluna girdim ve herkesi barda sağlığıma ve barışmamızın şerefine içki sefasına davet ettim. Bu yiğit adamların direnci uzun sürmedi ve ardından iki saat boyunca kafa çektik. Bir tek geminin dişileri bizi sessizce ve giderek düş kırıklığı yansıtan gözlerle izlemekle yetindiler. Barın lombozundan baktığımda kadın yolcular arasında volta atmakta olan inatçı piyanist öğretmen hanımı ayrımsadım, çakal karı. Kısırıldığım kapağından ancak kurnazlık sayesinde kurtulduğumun bal gibi farkındaydı kaltaklar ve ilk fırsatta beni yeniden köşeye sıkıştırmaya kesin kararlıydılar. Bu arada bizler Kanarya Adaları'ndan bu yana pamuksu ılık havayı boşu boşuna öğütmeye çalışan etkisiz ama kafa ütüleyici vantilatörün altına kurulmuş erkek erkeğe hababam içiyorduk. Yine de lafebelliğini sürdürüp yeni dostlarımı tavlayacak şekilde yarenlik etmem gerekiyordu. Anlamakta güçlük çekmeyecekleri bir düzeyde. Hata yapma korkusundan, vatansever hayranlığımı dillendirmekten usanmıyordum ve bu kahramanlardan sırayla sömürgeci yiğitlik öyküleri anlatmalarını, dönüp dönüp bir daha anlatmalarını defalarca talep ediyordum. Kahramanlık öyküleri belden aşağı öyküler gibidir. Dünyanın tüm askerleri bundan her zaman hoşlanmışlardır. Aslına bakılırsa, subay olsun ya da olmasınlar, erkek milletiyle bir tür barış ortamı, yani kırılgan ateşkesler elbette ama yine de değerli, yaratmak için gerekli olan şey her koşulda budalaca böbürlenmeler içinde debelenmelerine, yayılıp saçılmalarına olanak sunmaktır. Akıllı böbürlenme yoktur. Bu bir içgüdüdür. Üstelik her şey bir yana, övünmeyi sevmeyen adam da yoktur. İnsanların birbirlerine az çok keyifle katlanabildikleri neredeyse tek rol, hayran paspas rolüdür. Bu askerlerle düş gücümü fazla zorlamama da gerek yoktu. Sürekli hayran olmuş görünmek yeterliydi. Birinden hep savaş öyküsü anlatmasını istemekten kolay ne var? Hele bu adamlarda anlatacak çuvalla öykü varken. Kendimi neredeyse hastane dönemimin en güzel günlerine geri dönmüş hissedebilirdim. Anlattıkları her öyküden sonra Brandelor'dan öğrenmiş olduğum üzere onları onayladığımı güçlü bir vurguyla teyit ediyordum. Şanlı bir tarih sayfası diye buna derim işte. Bu ifadeden daha iyisini ara ki bulasın. O kadar çekinerek biat etmiş olduğum bu takım yavaş yavaş beni ilginç bulmaya başlıyordu. Bu adamlar bana savaş hakkında eskiden hastanedeki arkadaşlarla hayali bir yarışa kapıldığımız sırada işittiğim ve sonradan kendimde anlattığım kadar çok sayıda maval okumaya başladılar. Yalnızca bu seferki palavraların vuku bulduğu mekanlar farklıydı ve Vosges ya da Flanders'da değil Kongo ormanlarında yeşeriyorlardı. Sevgili yüzbaşım Fremizon daha kısa süre önce gemiyi benim kokuşmuş varlığımdan arındırmaya gönüllü olmuşken, benim herkeslerden daha dikkatli dinleme yeteneğimin tadına vardığından beri bende binlerce sevimli nitelik keşfetmeye başlamıştı. Özgün övgülerimin etkisiyle damarlarındaki kanın akışı sanki yatışır gibi olmuştu. Görüşü aydınlanıyor, uzatmalı alkolikleri özgü kan çanağına dönmüş çizgi halindeki gözleri bile doğal sersemliklerini aşan parıltılar saçıyordu ve ağır ruhi çöküntü anlarında hala onu yoklayan kendi değeri hakkında geliştirdiği kimi derin kuşkular bile bir süreliğine akıllı ve yerinde yorumlarımın büyüleyici etkisi sayesinde tatlı tatlı silinir gibi oluyordu. Anlaşılan ben bir coşku yaratıcısıydım. Keyiften zıp zıp zıplıyorlardı. Tüm bu öldürücü neme karşın yaşamı keyifli hale getirmeyi becermek de benim üzerime yoktu. Zaten gayet hoş bir şekilde dinlemesini bilen biri değil miydim? Biz bu şekilde zırvalarken Amiral Bragetto'nun seyir temposu iyiden iyiye düşmüştü. Güç kaybederek yavaşlıyordu. Çevremizde tek bir oynak atom zerreciği kalmamıştı. Kıyı boyunca ilerliyor olmalıydık, hem de çok ağır şekilde. Adeta çamura batmış gibiydik. Borda'nın üstündeki gökyüzü de çamur gibiydi. Sadece arzuyla göz diktiğim açıdan bir tabakadan ibaretti. Kapkara ve erimiş. Asıl tercihim geceye geri dönmekti. Terleyip sızlayarak da olsa ve hatta ne halde olursa olsun. Fremizon kendini anlata anlata bitiremiyordu. Karaya çok yaklaşmışız gibime geliyordu, ancak kaçış planım beni basbayağı endişelendiriyordu. Sohbetimiz yavaş yavaş askeri olmaktan çıktı, açıldı, saçıldı derken alenen belden aşağıya kaydı, sonunda o kadar ipe sapa gelmez bir hal aldı ki sürdürmek için neresinden tutacağımızı bilemez olduk. Konuklarım teker teker vazgeçip sızdılar ve horultulara gömüldüler. Burunlarının derinliklerini kazıyan tiksindirici bir uyku. Toz olmanın tam sırasıydı. Doğanın, dünyanın en saldırgan ve en sapık organizmalarına bile ister istemez dayattığı bu gaddarlık bırakışmalarını değerlendirmek gerek. Artık kıyıya çok yakın bir yerde demir atmış bulunuyorduk. Sahil boyunca sallanan bir iki fenerden başka bir şey seçilemiyordu. Bağırıp çağrışan zencilerle dolu yüzlerce titrek kayık bir anda gemiye yanaştı. Bu siyahiler birilerine kapılanmak amacıyla güvertileri üşüştüler. Kaşla göz arasında el altından toparladığım birkaç parça çıkınımı kalkış merdivenlerine taşıdım ve karanlıkta kaldığı için yüz atlarını ve yürüyüşünü neredeyse hiç seçemediğim bu kayıkçılardan birinin peşine takıldım. Varış istikametimizi merak etmeyi ancak merdivenden aşağı inip çalkantılı suyun hizasına vardığımızda düşünebildim. "Burası neresi?" diye sordum. "Bambola, Fort Gono," diye yanıtladı beni o gölge. Küreklere asıldıkça suyun üstünde serbestçe yol almaya başladık. Daha da hızlı gidelim diye ona yardım ettim. Kaçarken gemideki tehlikeli yoldaşlarımı bir kez daha uzaktan görme fırsatım oldu. Güvertedeki gemici fenerlerinin ışıltısında sersemlemeye ve gasrete yenik düşmüş, uykularının arasında homurdanarak mayalanmaya devam ediyorlardı. Karınları doymuş, yayılmış, hepsi birbirine benziyordu artık. Subay, memur, mühendis ve kesenekçi, sivilceli, göbekli, yeşermiş, harmanlanmış, neredeyse tıpatıp aynıydılar. Uyurken köpekler kurtlara benzerler. Kısa süre sonra karaya kavuştum, geceye de ağaçların altında daha bile koyulaşan bir geceye, onun ardından da sessizliğin tüm suç ortaklarına. Bu Bambola, Bragamans sömürgesinde en tepede valinin borusu ötüyordu. Bakışlarını onların hizasına doğru eğmeye tenezzül ettiğinde askerleriyle memurları neredeyse nefes almaya bile cesaret edemiyorlardı. Eşraftan bu kişilerin çok daha altında yer alan yerleşik tüccarlar göründüğü kadarıyla Avrupa'dakinden bile daha rahat hırsızlık yapabilmekte ve daha büyük bir refah içinde yaşamaktaydılar. Tüm bölgede yağmalarından kurtulabilen tek bir Hindistan cevizi, tek bir fıstık kalmamıştı. Memurlar sadece terfileri ve doldurulacak evraklarla onları buraya, ceplerine de hemen hiç mangır koymadan yollayanlardan sıkı bir kazık yediklerini giderek yaşlandıkça ve daha fazla hastalandıkça daha iyi anlıyorlardı. Öyle olunca da gözlerini tüccarlara dikiyorlardı. Diğer ikisinden bile daha salak olan asker takımı ise karınlarını sömürge şanı ve şerefiyle doyuruyorlardı. Bunu hazmedebilmek için de yanında bol miktarda kinin ve kilometrelerce talimat yutuyorlardı. Termometrenin alçalmasını bekleye bekleye herkes gayet anlaşılabilir bir şekilde gitgide daha fazla hırtlık yapıyordu. Askerlerle idare arasındaki özel ve toplu sürtüşmeler de böylece abuk sabuk ve biteviye sürüp gidiyordu. Tabii idare ile tüccarlar arasındakiler de öyle. Sonra geçici olarak ittifak kuran bu ikisiyle ötekiler arasındakiler de yine aynı şekilde derken tümünün zencilere karşı ve nihayet zencilerin kendi aralarındaki de. Böylece sıtmadan, susuzluktan ve güneşten arta kalan sınırlı enerjiler de nefrete dönüşerek tüketiliyordu. Üstelik bunlar o kadar keskin, o kadar kalıcıydılar ki sömürgelilerin çoğu oldukları yerde geberip gidiyorlardı. Kendi kendilerini zehirleyerek akrepler gibi. Ne var ki bu pek azgın anarşi tümüyle dışa kapalı polisiye bir çerçeve içine hapsediliyordu. Sepetlerindeki yengeçler gibi. Boşuna söyleniyordu memurlar. Zaten vali sömürgesini köleleştirmek için gerekli tüm pespaye kapı kullarını rahatlıkla işe alabiliyordu. İstediği kadar zenci de bulabiliyordu. Sefaletin binlercesini kıyılara doğru sürdüğü, ticarete yenik düşmüş, bir tas çorba peşinde borç batağına saplanmış zenciler. Bu acemi erlere mevzuat öğretiliyordu. Bir de valiye hayran olma yöntemleri. Vali sanki üniformasının üstünde kasasındaki tüm altınları taşır gibiydi. Hem de üstüne güneş vurdu mu inanılmaz oluyordu. Tüyler cabası. Her yıl Vişi'ye giderdi vali ve sadece resmi gazeteyi okurdu. Nice memur valinin günün birinde karılarıyla yatacağı umuduna bel bağlayıp bununla oyalanıyordu. Ama vali kadınları sevmiyordu. O hiçbir şey sevmiyordu. Her yeni sarı humma salgınında onu gömmek arzusuyla yanıp tutuşanların niceleri ilk leş kokusunda dökülen sinekler gibi zıbarırken vali sapasağlam ayakta kalmasını biliyordu. 14 Temmuz bayramlarından birinde vali, konağının muhafız alayını teftiş ettiği sırada bu kadar bir sancağın önünde tek başına özel koruması sipahilerinin arasında cakas atarken çavuşun tekinin ateş başına vurmuş olsa gerek atının önüne fırlayıp ona "Geri çekil ey koca boynuzlu!" diye bağırdığı anımsanıyordu. Vali güya nedeni zaten bir türlü açıklanamayan bu bir nevi suikastten çok etkilenmişmiş. Yansıttıkları renkler nedeniyle tropikal bölgenin insanlarını ve nesnelerini adilce değerlendirmek zordur. Renkler ve nesneler fokurdarlar. Tam öğle üzeri sokağın ortasında açılan küçük bir kutu sardalya bile o kadar çeşitli ışıklar saçar ki göz ona bir kaza önemi atfeder. Dikkat etmek gerek. Orada isterik olan yalnızca insanlar değildir. Nesneler de bu işe bulaşır. Yaşam ancak gün batımından sonra katlanılabilir bir hal alır. Ne var ki karanlığı da derhal sürüler halinde sivrisinekler el koyarlar. Bir, iki ya da yüz değil, trilyonlarcası. Bu koşullarda paçayı sıyırmak tam bir hayatta kalma başyapıtına dönüşür. Gündüz karnaval, gece kevgir, usulca da savaş. Dinlenmeye çekildiğiniz ve buna neredeyse elverişli bir görüntü arz eden kulübe nihayet sessizliğe kavuştuğunda bu kez de ak karıncalar binaya girişmeye koyulurlar. Durdurak bilmeksizin kulübenin temel direklerini kemirmekle meşguldür bu iğrenç yaratıklar. Bu hain dantelanın üstünde bir de kasırga tepindiğinde koca sokaklar toz olup uçuşu verir. Düştüğüm bu Forgona kentinin görüntüsü şöyleydi. Bragamans'ın eğreti başkenti, denizle orman arasına sıkışmış olmakla birlikte bankalar, kerhaneler, kahvehaneler, taraçalar ve hatta küçük bir askerlik şubesiyle bile, yani küçük bir metropol olmak için gerekli her şeyle bezenmiş, donatılmıştı. Gezinti amaçlı Faiderbaa Parkı'nı ve Buja Bulvarı'nı da unutmaksızın. General Faiderbaa eski Senegal valisi, Marquis Bugeaud Fransız Mareşali eski Cezayir valisi. Sonuçta larva doluşmuş, kuşaklar boyu icra memuru ve acul idareci tarafından arşınlanmış sarp kayalıkların ortasında yer alan bir parlak binalar bütünü. Asker takımı saat 5 sularında aparatiflerin etrafına üşüşmüş homurdanıyorlardı. Tam da geldiğim sırada bu içkilere zam gelmişti. Bir tüketici heyeti valiye giderek bistrolara, bistro müşterilerine içki ve basit yemekler de sunan kahvehaneler, beyaz şarap ve frenk üzümü likörü fiyatlarıyla akıllarına estiği gibi oynamalarını yasaklayan bir kararname yayınlamasını rica edecekti. Kimi gedikliğe bakılırsa sömürge yaşamımız buz yüzünden gitgide çekilmez bir hal almaktaymış. Sömürgelerde buz kullanılmaya başlanması su götürür yeri yok, sömürgecinin erkekliğini yitirmeye başlamasının habercisi olmuştu. O zamana dek alışkanlık gereği buzlu aperatifiyle tümüyle bütünleşmiş olan sömürgeci artık salt stoacılığı sayesinde iklime hükmedebilir olmaktan vazgeçmek zorunda kalmıştı. Yeri gelmişken belirtelim, Faiderbaa'lar, Stanley'ler, Marchant'lar, Henry Stanley, Afrika kıtasını keşfedenler arasında yer alan İngiliz kaşif, Jean-Baptiste Marchant, Afrika'nın fethinde önemli rol oynayan Fransız general, yıllarca sızlanmadan içtikleri ılık, tortulu biraları, şarapları, çamurlu suları hep hoşgörüyle karşılamışlardır. İşin püf noktası budur. Sömürgelerinizi işte böyle yitirirsiniz. Dayanıksız binalarla çevrili bu sokaklarda, kontrast oluşturarak taşkın bir öz suyla serpilip gelişen palmiye ağaçların gölgesinde daha bir sürü şey öğrendim. Burasının tümüyle Garen Bezons'a bezenmesinin önündeki tek engel, bu inanılmaz yeşilliğin çiğliğiydi. Akşam olduğunda sarı humma yüklü gayretkeş küçük sivrisinek bulutları arasında yerlilerin olası müşterilere askıntı olma koşuşturmaları yeniden başlıyordu. Sudanlı bir takviye ekibi de peştemallarının altında kayda değer neleri varsa gezintiye çıkanlara sunuyorlardı. gayet makul fiyatlara bir ya da iki saat boyunca koca bir aileyi becermek mümkündü. O cinsel organ senin, bu cinsel organ benim, gezinmeyi çok isterdim doğrusu. Ne var ki beni işe alabilecek bir yerler aramaya karar vermem gerektiğini kabullenmek zorunda kaldım. Küçük Kongo Pördürriyer. Pördürriyer Fransızca'da ordürriyer, pislik ve portuer, limanla ilgili sözcüklerinin bileşkesi gibi, pislikman şirketi gibi. Şirketinin müdürü, söylenene bakılırsa ormandaki acentelerinden birini yönetmek üzere işe alacak deneyimsiz bir memur arıyormuş. Hiç gecikmeden yetkinlikten uzak ama saygıda kusur etmeyen hizmetlerimi sunmaya gittim. Pek de hoş karşılamadı beni müdür. Bu manyak herif, herkesi adıyla sanıyla anmak gerek, hükümet konağına yakın bir köşkte kalıyordu. Ahşap ve sazlar üzerine inşa edilmiş geniş bir köşk. Suratıma bile bakmadan geçmişimle ilgili bir dizi bayağı kaba soru sordu. Sonra da safça yanıtlarım onu biraz sakinleştirmiş olsa gerek, bana yönelik aşağılayıcı yaklaşımı nispeten hoşgörülü bir hal aldı. Ancak henüz oturmamı uygun görecek kadar değil. Evrakınıza bakılacak olursa biraz tıptan anlıyormuşsunuz galiba diye kaydetti. Gerçekten de o yönde biraz eğitim aldığımı belirterek yanıtladım. İyi o zaman, işinize yarayacaktır dedi. Viski ister misiniz? İçki içmiyordum. Sigara içer misiniz? Yine reddettim. Bu perhizim onu şaşırttı, hatta yüzünü buruşturdu. İçki sigara içmeyen memurlardan hoşlanmam. Yoksa ibne misiniz? Değil mi? Tüh. Böyleleri diğerlerine göre daha az hırsızlık yaparlar. Tecrübeyle sabit, daha vefalılar. Yani diye sözünü düzeltme yoluna gitti. Demek istiyorum ki ibnelerdeki bu niteliği, bu avantajı genel anlamda tespit etmiş bulunuyorum. Siz bize belki bunun tersinin geçerli olduğunu kanıtlarsınız. Sonra da ekledi. Sıcak geldi değil mi? Alışırsınız. Zaten alışmanız gerekecek. Ya yolculuk? Sevimsizdi diye yanıtladım. Dostum, bu da bir şey mi? Hele sizi şu öteki dalgacının yerine yollayacağım. Biko Mimbo'da bir yıl geçirin. Ülke halkındaki izlenimlerinizi esas o zaman anlatırsınız. Zenci kadın hizmetçisi masanın yanına çömelmiş, kendi ayaklarını mıncıklıyor ve küçük bir tahta parçasıyla ovarak temizliyordu. ''Yıkıl karşımdan paçoz!'' diye seslendi efendisi. ''Git bana boyu çağır, bir de buz getir.'' Boy, sömürgelerde çocuk yaştaki yerli uşaklara verilen ad. Çağrılan boy pek sallana sallana geldi. Bunun üzerine tepesi atan müdür yerinden fırladı, boyu sıkı bir çifte tokat ve belden aşağısına iki tekmeyle karşıladı, hem de okkalısından. ''Bu insanlar öldürecek beni, olacağı bu!'' diye öngördü müdür, iç çekerek. Kirli ve sarkık sarı bezlerle süslü koltuğunu attı kendini. ''Baksanıza sevgili dostum!'' dedi birden sevecen bir samimiyetle ve sanki az önceki şiddet eyleminin etkisiyle bir süreliğine rahatlamışçasına. ''Bana kamçımı ve kinimi uzatır mısınız? Masanın üstünde.'' ''Böyle heyecana kapılmamalıyım. İnsan mizacına aptalca yenik düşmemeli.'' Adamın evi aşağıda bir toz kümesi arasında parıldayan nehir üstündeki limana hakim bir konumdaydı. Gel gelelim, toz öylesine yoğun ve tıkızdı ki limanın derbeder faaliyetlerinin ayrıntılarını ayırt edebilmenizden çok ancak onun yükselen seslerini duymanıza izin veriyordu.'' Kıyıda sıra sıra zenciler kamçı darbeleri altında çabalıyorlardı. Ne yapsalar asla boşalmayan gemilerden sintineller dolusu yük indiriyor, bin türlü küfür işitip kafalarında yüklü koca sepetleriyle denge tutturup çelimsiz ve titrek köprülerden bir aşağı bir yukarı tırmanıyorlardı. Dik duran bir karınca türüymüş gibi.